Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz, program takdimciniz Sami Türkan ve yanımızda kıymetli konuğumuz Hüseyin Kayapınar hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Yine programda her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları kıymetli hocamıza soracağız ve onun cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Her programda olduğu gibi WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de kıymetli hocamızın cevaplarıyla sizleri buluşturmuş oluruz diyelim. Ve hocam biliyorsunuz Filistin'de kardeşlerimiz hala katlediliyor. Zalim İsrail onları yine hunharca katlediyor. Şehit oluyor kardeşlerimiz. Yani biz bu programa da onları anmadan başlamak istemedik. Onları yine gündemimize alalım, gündemimizden çıkarmayalım istedik. Sizler de bu konudaki fikirlerinizi bizlerle paylaşırsanız öyle evet, başlayalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Doğru, gündemden düşürmememiz lazım bunu. Çünkü insan ne kadar ağır olursa olsun herhangi bir sıkıntıyla, musibetle karşılaştığı zaman gittikçe onlar tabii hale geliyor. Sıradan bir olaymış gibi geliyor ve dolayısıyla da takip edilmiyor artık. Yani bir insan bir cenaze olduğu zaman bir taziye süresi var. O aradan vakit geçtik sıra. Önce işte uzaktakiler unutuyor o önceki cenazeyi. Sonra yakındakiler, yani en yakındakiler de normal hale geliyor. Maalesef bu duruma doğru gidiyor bu olay. Peki gittiğinde ne oluyor? Tepki azalıyor ve bu zalim İsrail nasıl olsa karşımızda herhangi bir tepki yok deyip iyice artırıyor zulmünü. O yüzden dualarımızı eksik etmememiz lazım. Onlara karşı olan duygularımızı eksiltmememiz lazım. Yani bunu diri tutmamız lazım en azından. Ve yapabileceğimiz başka ne varsa elimizden gelen onu yapmaktan uzak durmamamız lazım. Ama en hafifinden dua.
Evet.
Dua. Namazlarımızın arkasında dua. Gece namaz kıldığımız zaman dua. Sabah namazından sonra dua, dua, dua. Eksik etmememiz lazım.
Eyvallah hocam.
Allah ölenlere, şehitlere rahmet eylesin. Kalan bir sürü yaralı var. Onlara da acil şifalar versin. Ve bunu yapanları da kahretsin Allah.
Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Katılım bankaları aracılığıyla araç almak caiz midir hocam?
Efendim şimdi bunun aracılığıyla ne demek? Yani onun aracıyla araç almak ne demek? Onu bir üzerinde duralım. Veya bu katılım bankalarının çalışma tarzını göz önüne alarak buna bir cevap vermemiz lazım. Şimdi ne yapıyor bu katılım bankaları? Parası olan insanlar özellikle de dini hassasiyeti olanlar paralarını bunlara veriyorlar. Ve bunlar paraları çalıştırıyor. Kendilerinin bir takım yöntemlerle. Ve elde edilen karın bir kısmını o para yatırana veriyorlar. Bir kısmını da kendileri alıyorlar. Bu sistem bizim fıkhımızda mudarebe veya kıraz denilen bir sistem. Yani emek sermaye ortaklığı. Yani bir taraf sermaye koyuyor. Diğer taraf o sermayeyi çalıştırıyor. Elde edilen karı aralarındaki yaptıkları anlaşmaya göre bölüşüyorlar. Bunların çalışma tarzı birisi bu. Buna murabaha diyorlar. Ha şimdi ne yapıyorlar murabahada? Vatandaşın ev alma ev ihtiyacı var, araba ihtiyacı var veya ne bileyim fabrikasına ekipman ihtiyacı var. Ama parası yok veya yetmiyor. Bunlara müracaat ediyor. Diyor ki bak ben bir ev alacağım. Şu kadar da param var. Yetmiyor. Ben bu parayı size versem peşin. Siz bu evi bana alır satar mısınız? Veya arabayı alır satar mısınız? Ve hatta şunu da yapıyor müşteri durumda olan kişi. Gidip arabayı beğeniyor. Fiyatını öğreniyor. Ve evi beğeniyor. Fiyatını öğreniyor. Diyor ki falan yerde şöyle bir araba var. Şu fiyata veriyorlar. Ben onu almak istiyorum ama benim param yetmiyor. Siz onu alır bana satar mısınız? Ha, bunlar da seni inceliyorlar, olur diyorlar ve o arabayı kendileri satın alıyor önce. Ama satın alırken arabanın ruhsatı geçmiyor. Bu katılım bankasına geçmiyor. Hatta bazen kendisini elemanını da gönderip aldırmıyor. Sana diyor ki tamam git diyor, biz sana vekalet verdik. O arabayı şu fiyata al bizim adımıza. Ve asıl müşteri olacak olan kişi gidiyor onu alıyor. Tamam diyor aldım. Şimdi kimin oldu bu araba? Bankanın oldu. Vekalet yoluyla satın almış oldu. Ondan sonra da ne yapıyor? Bunu oradan kaç liraydı peşin fiyatı? Diyelim ki 500 bin lira. Sana onu banka işte bir kısmı peşin, bir kısmı taksitli olmak üzere 600 bin liraya satıyor. Yani peşin alıyor, vadeli satıyor. Eğer bu şekildeki bir alma satma olursa bu caizdir. Ama ben falan yerde bir araba gördüm, onu alacağım fakat param yetmiyor. Siz bana yardımcı olur musunuz? Ne kadar para ihtiyacı var? 300 bin lira. Al 300 bin lirayı git al derse bu olmaz. Yani sen 300 bin lira sana verip o zaman 400 bin lira alıyorsa senden bu olmaz. Ya ne olacak? O araba aldığı kişiyeden onu, yani ilk satıcıdan banka alacak, parayı onlara verecek ve ondan sonra da müşteriye satacak. Böyle olursa bu caiz olabilir.
Eyvallah hocam. Hocam tarım teşvik ve destek kredilerinden faydalanmak caiz midir?
Şimdi tarım teşvik ve destek kredisini kim veriyor? Devlet veriyor.
Evet.
Niye veriyor? Zaten adı üstünde teşvik. Adı üstünde destek. Ve burada bu teşvik olsun, destek olsun piyasa faizlerinin çok altında. Hatta bir kısmını hibe olarak veriyor devlet. Hı hı. Burada amaç ne? Şu alanda ülkemde üretim yapılsın. Halkımın ihtiyacı daha kolay karşılansın. Daha çok üretilsin, daha ucuza mal edilsin. Veya ihracata yönelik olarak yapılsın. Ülkeme döviz girsin. Amaç bu. Yoksa devlet ister tarım için, ister başka amaçla teşvik kredisi verdiği zaman bunun maksadı ben para vereyim de para kazanayım değil. Bankaların çalışma tarzı para verip para kazanmadır. Onun için banka vardır. Adam ne yapar? Moody'den parayı %25'le alır, %40'la %50'yle satar. Ve aradaki para kendini kar olur faiz olarak aldığı. Devletin işlemlerinde böyle bir şey yok. Ve artı devlet ne yapıyor? Bir senesi ödemesiz diyor, iki senesi ödemesiz diyor. %30'u şey diyor, karşılıksız diyor falan. Bu tip şeyler de yapıyor. Ama ne yapıyor? Sana diyelim ki iki sene sonra ödeyeceksin ama işte ben sana 100 lira verdiysem sen bana 110 lira olarak ödeyeceksin diye bir miktar bir şey koyuyor. Bu da o enflasyonun şunun bunun çok azında. Bunun bir inşallah sakıncası olmaz.
Eyvallah. Hocam bu devlet şu anda mesela evlenecek gençlere 150 bin lira kredi çıkardı.
O kredi
bunu ödeme ekstrası yok, faizi yok ama burada da ufak bir miktar faiz olsa bu da mı caiz olur?
Şimdi şu, ben sana 150 bin lirayı verdim. İşte olsaydı yapalım biz. Almıyor işte iyi. O zaman hiç düşünmeye gerek yok. Ha şayet devlet faiz alırsa o zaman Diyanet'in bir şeyi var bu konuda. Yani ister devlet bankasından olsun, ister özel bankalardan olsun. Sen kredi alır da bir faiz oranını da anlaşırsan kredi esnasında o faiz şeyi aşmasa bile, enflasyonu aşmasa bile bu caiz olmaz diyor. Niye? Çünkü sen bunu faizli muameleye girişmiş oluyorsun. Buna razı olmuş oluyorsun. Bunu sakıncalı görüyor ama böyle bir oran tespit etmeden işte efendim ben şimdi bu krediyi sana veriyorum ama öderken bu paranın değer kaybını telafi ederek ödersin gibi bir şey olursa ki bunu yapan da yok zannediyorum. O durum değişik olabilir onda.
Eyvallah hocam. Adak kurbanının etinden yemesi caiz olmayan birisi yerse ne yapmalıdır hocam?
Şimdi yemiş bir defa. Yemek isterse yemeden önce bu hassasiyeti gösterirse yapması gereken şuydu. O eti tartacaktı. Ne kadar geldi? 2 kilo. 2 kilo etin piyasadaki değeri neydi? Şu kadar. O zaman ne yapar? Onun parasını fakire verir. O etin 2 kilo etin parasını fakire verir ve o eti yer. Ama burada böyle bir iş yapmadan yemiş. O zaman bir tahmin yürütecek. Yani benim yediğim bu etin kaç kilo gelir, ne kadar gelir? Bir kilo. Ha, biraz da belki ihtiyat payı koy üzerine. O etin karşılığı olan parayı fakirlere verir. Hı. Başka yolu yok. Yani onun bir kefareti, kazası falan yok. Anladım. Ve hatta şu da geçmez kaynaklarda. Kesildikten, et yendikten sonra işte sorduğun şekilde bir şeye ben rastlamadım ama yemek isterse böyle yapar var. Hı hı. Ama burada yemiş. Başka bir bunun hal yolu da yok yani.
Anladım. Hocam bunu önceki programlarımızda konuşmuştuk ama adak kurbanın etinden kimler yiyemez konusuna da biraz değinelim mi?
Şimdi bir defa kişi kendi yiyemez. Usul ve furu diyoruz onu. Usul üst soy. Yani anası, babası, dedesi, ninesi yiyemez. Alt soy. Yani oğulları, kızları, çocukları, torunları yiyemez. Kendisi yiyemez. Zenginler yiyemez. Ve eşi yiyemez.
Eyvallah hocam. Bir işin olması sonucunda kan akıtmaya niyet etmek adak sayılır mı hocam?
Şimdi bizim ülkemizde kan akıtma örfi olarak, lugavi örf olarak kurban kesmedir. Hı. Hayvan kesmedir. Dolayısıyla bu bir adak sayılır. Çünkü şu işim olursa bir kan akıtacağım. Bunu dediği zaman ne anlarız biz? Kurban keseri. Ve kurban kesmeye adamak da adaktır. Yani bu, şimdi şöyle bak. Bazı kelimelerin hakiki manası ayrıdır. Örf olarak kullanıldığı ayrıdır. Evet. Kelle yemeyeceğim dese bir adam ne kellesi anlaşılır? Koyun kellesi, keçi kellesi. Örf onu söylüyor. Evet. Onu söylüyor. Ciğer deyince karaciğer anlaşılır mesela. Şimdi bu şeyde hayvan kesme konusunda kan akıtma kullanılır bizim. Örf olarak. Lugavi örf denir buna. Dolayısıyla bunu diyen kişi, yani ben bir kan akıtacağım diyen kişi bir kurban keseceğim demiş olur. Dolayısıyla bu adak sayılır.
Eyvallah hocam. Zekat zamanı gelmeden zekat taksitlerle verilebilir mi hocam?
Şimdi zekatın farz olması lazım önce. Şimdi bir zekatın farz olmasının bir sebebi var. Bir de farz olması var. Sebebin gerçekleşmesi lazım. Sebep nedir? Nisap miktarı mala sahip olmaktır. Yani bir kimseye zekat ne zaman farz olur? Bir kimse zorunlu ihtiyaçlarından ve borçlarından, yani kendisinin ve ailesinin zorunlu ihtiyaçlarından ve borçlarından çıktıktan arta kalan miktar nisaba ulaşıyorsa, yani 80.18 gram, bazı alimlere göre 85 gram ulaşıyorsa buna zekat farz olmuştur. Ama hemen vermesi şart değildir. Üzerinden bir sene geçince vermesi lazım. Kendisinde bu sebep, yani nisap miktarı mala malik olmuş ise eğer, ondan sonra sene dolmadan bile ister toptan, ister parça parça, hatta önümüzdeki iki senenin zekatını bile bu ara verebilir. Mesela şimdi adam zekat verecek duruma gelmiş ama çevresinde çok ihtiyaçlı insan var. Veya insanlar var. Ha, şimdiden zekat niyetiyle sene dolmadığı halde onlara eğer zekat verirse bu sene sonunda vermesi gereken zekatı vermiş kabul edilir. Eyvallah. Yani verebilir.
Eyvallah. Hocam altının zekatı peki alış fiyatından mı yoksa satış fiyatından mı verilmeli?
Şimdi aslında altının zekatı altından verilir. Esas olan budur. Hı. Yani benim ne kadar altınım var? 100 gram. Bunun anlamı nedir? 2,5 gram altın vereceğim. Şimdi ben 2,5 gram altını verirken elime ne geçecek? Yani onu ben altın olarak verdiğim zaman benden ne çıkacaksa o kadar para vereceğim. Ki burada her ikisi de olabilir. Yani alış fiyatı da olabilir. Yani ben o 2,5 gram altını sattığım zaman piyasaya kaç lira tutuyorsa o kadar zekat vermem gerekir. Ama şu da olabilir. Ya ben altını alıp altın olarak vereceğim zekatımı desem o zaman da alış fiyatına esas olur ama daha çok satış fiyatı. Yani o 2,5 gram altını sattığı zaman eline geçen para neyse o parayı zekat olarak verir.
Eyvallah hocam. Hocam zekat para dışında eşya veya gıda malzemesiyle verilebilir mi?
Şimdi zekat aslında eldeki malın kendisinedir esas olan. Yani neyim var benim? Param var. Paramın zekatını para olarak veririm. Altının zekatını altın olarak veririm. Ticaret malımın zekatını ticaret malı olarak veririm. Hayvanımın zekatını hayvan olarak veririm. Asıl olan budur. Ve böyle verilmesi gerektiğini söyleyen İslam alimleri de vardır, mezhepler vardır. Ama Hanefi mezhebinde malın kendisinden verebileceği gibi kıymetini de verebilir. Mesela sen neyle uğraşıyorsun? Ticaretle. Ne alıp satıyorsun? Beyaz eşya. Beyaz eşya olarak verebilirsin zekatını. O vermen gereken beyaz eşyanın kıymeti neyse onun şeyle de verebilirsin. Değerinde verebilirsin. Ama günümüzde tabii eskiden ticaret kalemleri çok değildi. Mesela şimdiki gibi değildi. Dolayısıyla adam işte gıda ticareti yapıyor veya kumaş ticareti yapıyor. Bu ticaret yaptığı alanda insanların ihtiyaçları vardı. Oradan gıda olarak verebiliyordu. Kumaş olarak verebiliyordu. Ve bir de para çok yaygın değildi eskiden. Yani para gittikçe piyasada çoğalmaya başlıyor. Yani bir zamanlar daha çok trampa dediğimiz alışveriş yapılıyordu. Yani köylü, çiftçi ürettiğini getiriyor, veriyor. Karşılığında ihtiyacını alıp gidiyordu. Sonra bu para işin içine girmeye başladı. Epey bir tabii zaman oldu bu. Dolayısıyla kişi asıl olan şey kendi ürettiğinden, kendi elindeki maldan vermeli. Ama onun kıymetini de verebilir. Şimdi bana kalırsa özel durumlar olabilir. Ama onun dışında o vereceği malın kıymetini vermesi daha fakirin menfaatine görünüyor. Mesela adam diyelim ki ben bu örneğe çok veririm. Kömür ticareti yapıyor. Veya efendim şekerdir ticareti yapıyor. Şimdi ne yapıyorsun sen? Fakire kömür olarak verdin. Adam o kömürü ne yapacak? Ya onu kömürün yerine o kömürün parasını verirsen ya o zaman o parayla ihtiyacını giderir. Veya bir çuval şeker aldı. Onu kime satacak bu adam? Bir çuval şeker yiyecek hali yok. Ama bu bir çuval şekerin parasını verirsen onunla ihtiyacı olan ekmeği alır. Çocuğuna ayakkabı alır. Veya ne bileyim doğal gazının parasını öder. Elektriğinin parasını öder. Bu açıdan özellikle bazı malların kıymetini vermek daha maslahata uygun görülüyor. Ama bir de var ki zekat verdiğin zaman adam alacak onu lüzumsuz yere harcayacak. Çoluk çocuk evde aç kalacak. Ha, onlara gıda maddesi olarak ver. O daha o zaman. Yani bu biraz da demek ki neye göre değişiyor?
Duruma göre değişiyor
ama hüküm olarak caizdir. Yani o malın kendisinden vermek de caizdir, kıymetini vermek de caizdir.
Eyvallah hocam. Kişi kendisine verilen nisap miktarı malın zekatını vermeli mi?
Şimdi bu kendisine verilenden maksat zekat olarak verilen.
Yok, emanet olarak verilen hocam.
O emanet olarak verildiği zaman o onun sahibi değildir. Yani zekatı o malın sahibi verir. Zekatın farz olması için o varlığının mülk olması lazım. Ne demek mülk? Birinin malı olması lazım. Yani zekat mükellefinin malı olması lazım. Hem de tam mülk olması lazım. Ne demek tam mülk? O mal onun olacak ve bir de onu istediği kadar şekilde kullanabilecek. Mesela mali dımar diye bir şey var. Yani ulaşılamayan, gizlide olan mal. Adamın bir kese altını denize düşmüş. Bu para onun. Ama ulaşamıyor, ona zekat gerekmiyor. Ha. Veya ne bileyim eskiden derlerdi ya, böyle gömerlermiş.
Evet.
Şeyde, testide, küpte altınları. Gömmüş bir tarafa ama nerede olduğunu bilmiyor. Ha, ona zekat gerekmez. Veya kadınlar, mehir alacağı var kocalarından ama almamışlar. Ama o alacak, buna zekat gerekmez. Yani zekatın farz olması için tam mülk olması lazım. Yani kişinin o malın sahibi olması lazım. Kendine emanet mal bırakılan kişi o malın sahibi değil. O malı korumakla görevli olan kişidir. Zekat sahibine ait.
O zaman bu malın zekatını emanet veren kişi.
Tabii esas sahibi verecek. Yani ben tutmuşum sana emanet bir şey ver, hatta alacak. Borç vermişim. O borcun zekatını kim verecek? Borcu alan mı verecek, veren mi? Veren verecek.
Evet. Eyvallah hocam. Hocam vekaleten hacca gitmenin şartları nelerdir?
Şimdi gönderen açısından şartlar var, giden açısından şartlar düşünülebilir. Yani nedir gönderen açısından? Hac kendine farz olmuş olacak. Ama hacca gitmesi sağlık sebeplerinden dolayı veya başka sebeplerden mümkün olmayacak. Yani adam yaşlanmış. Artık kendisi gidemiyor. Ha, mesela Peygamberimiz zamanında şöyle bir olay oluyor. Bir kadın geliyor Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, benim babama haç farz oldu ama hayvanın üzerinde duramıyor. Bineğinin üzerinde duramıyor. Ben onun yerine hacca gidebilir miyim? Peygamber Efendimiz evet git diyor. Ha, yani vekil olarak gitmek için asıl olan kişinin sağlık durumunun, bu yaşlılıktan dolayı olabilir, hastalıktan dolayı olabilir, hac yolculuğuna çıkamayacak durumda olması lazım, bu bir. Veya adam ölmüşse vasiyet etmiş olması lazım. Yani benim yerime işte bir ne hacca gönderin ve hacca gidin benim bıraktığım paradan demiş olması lazım. Öyle değil de adam sapasağlam, genç, sağlığı yerinde ama burada benim işim gücüm var, parasını vereyim de sen benim yerime git, olmaz. Bu hacca gidecek olan kişiyle ilgilidir. Vekil gönderecek olan kişiyle ilgili şarttır bu. Gidenle ilgili şart var mı? Bazı alimler vekil gönderilen kişinin daha önceden hac etmiş olması lazım kendisi için derler. Bazı alimler. Başka türlü olmaz derler. Hatta fıkıh kitaplarında bu hac-ı sarura diye ifade edilir. Ama Hanefi mezhebinde daha önce hacca gitmiş olmasa bile kişi, hacca gitmiş olmasa bile hacca gittiği zaman bu hac geçerlidir ama mekruh kabul edilir. Yani daha faziletli olan mümkünse daha önce hacca gitmiş olan birisini göndermektir.
Eyvallah hocam. Hocam namazda kıyafet adabı nasıl olmalıdır?
Bir defa mutlaka uyulması gereken şey setre avrettir. Bu farzdır. Nedir o? İşte insan vücudun erkeğe göre farklı, kadına göre farklı. Belli yerlerinin örtülü olmasıdır. Bu asgari şarttır. Erkeklerde göbekle diz kapağı arası kapalı olacak. Kadınlarda da elbis hariç vücudun tamamı örtülü olacak. Bunu yaptık. Namazımız oldu mu? Oldu. Mesela şimdi hacca gidenler, orada diyelim umreye gidenler, ihramlıyken yukarıda bir işte örtü var, aşağıda bir peştemal var. Bazen öyle oluyor ki örtü düşüveriyor namazda falan. Ve namaz devam ediyor. Asgari şart olarak yeterli ama bir de işin dediğin gibi adabı var. Yani durup dururken bir kimsenin camide sadece bir şortla namaza gelen birisini cemaat nasıl karşılar? Yani burada şu belki bir kriter olarak kullanılabilir. Bir kimse bir büyüğünün karşısına çıkacağı, çıkamayacağı bir kıyafetle namaz kılmamalı. Bir büyüğünün, o büyüğü vali olabilir, kaymakam olabilir veya bir amir olabilir, devlet başkanı olabilir. Yani herhangi bir kimse bir valinin huzuruna şortla çıkabilir.
Çıkamaz.
Çıktığında ne olur? Ayıplarlar, kınarlar, geri gönderirler filan. Ama namazda çıkarsa namaz oldu ama adaba aykırı oldu. Sonra kadınların kıyafetlerinde. Mesela şimdi kadınlar daracık kıyafetler giyiyorlar. İşte tayt diyor, bilmem bluz diyor filan. Bunlarla namaz kılsa o da uygun değildir. Adaba aykırıdır. Yani sen diyelim ki bir büyüğün karşısında bu şekilde artık bu biraz da şeye dönüştü yani alışkanlık hale geldi, gözler de alıştı, insanların yaptıkları da alıştı öyle kıyafet konusunda ama Allah'ın huzuruna çıkıyor insanlar.
Evet.
Allah'ın huzuruna çıktığı zaman adaba uygun giyinmeli ve bu giyinmede vücut örtülecekse örtmeli. Evet.
Eyvallah hocam. Oturarak namaz kılan kimse imamlık yapabilir mi?
Yapabilir. Yani oturarak namaz kılan kişi mazerettinden dolayı oturuyorsa eğer, ayakta namaz kılanlara imamlık yapabilir. Ancak şu vardır, kim kime imam olamaz? Özür sahibi olan kişi, özür sahibi olmayana imamlık yapamaz. Özür sahibi olan kişi. Kimdir özür sahibi olan? Abdest tutamayan. Yani kendisinden sürekli olarak abdest bozucu bir şey çıkan. Ki bu tanım olarak şöyle denilir. İlk başa geldiğinde hiç kesilmeden bir namaz vakti devam eden, ondan sonra da her namaz vaktinde tekrarlayan şeyler. özürler. Buna özür sahibi denir. Bunlar ancak kendileri gibi olan birisine imamlık yapabilirler. Yani kendileri gibi özür sahibi olan. Ama başkalarına, yani sağlamlara imamlık yapamazlar. Fakat oturarak namaz kılan, ayakta namaz kılana imamlık yapabilir.
Bu özür konusunda da hocam bazen işin kolayına kaçıp şunu yapıyoruz. İşte ne bileyim bir yerimiz kanıyor, işe geç kalacağım deyip özürlü kılıyoruz kendimizi.
Olmaz öyle şey. Bunlar... Yani insanlar kendileri kafalarından dini hüküm uydurma hakkına sahip değiller. Yani dolayısıyla o olmaz ama şu olabilir bazı durumlarda. Mesela cenaze namazına gittin. Hı hı. Abdest aldığın zaman namaza yetişemeyeceksin. Teyemmüm eder namaza durursun bak. Su olduğu halde. Bu bir istisnai durumdur. Veya bazı özel durumlarda farklı içtihatlar, farklı mezhepler taklit edilerek yapılabilir. Ama biz kendi kendimize ya şu özürdür yok. Hı hı. Yani özürün bir belli şeyi vardır, tarifi vardır. O tarifin içine giriyorsa özürdür, girmiyorsa değildir.
Eyvallah hocam. Namazda okunan zamm-ı surenin unutulması durumunda ne yapılmalıdır hocam?
Şimdi eğer farz namaz kılıyorsak, zaten zamm-ı sure ilk iki rekatta okunur. Okunmadığı takdirde sonradan son iki rekatta bu okunabilir. Ha, ama ister son iki rekatta okunmuş olsun, ister okunmamış olsun, sevf secdesi yapacaktır. Çünkü zamm-ı sure vaciptir. Fatiha'yı okuduktan sonra farz yerine gelmiştir. Sure okumak vaciptir. Unutularak vacip terk edildiği zaman veya geciktirildiği zaman sevf secdesi gerekir.
Evet hocam. Bilmeden kaza namazı kılan cemaate uyan kimsenin namazını iade etmesi gerekir mi hocam?
Gerekir. Niye gerekir? Çünkü imamla cemaatin aynı namazı kılıyor olması lazım. Mesela birisi öğle namazına, öteki ikindi namazına niyet etse bu olmaz. Ama şu olabilir. Hem imam hem cemaat aynı namazı kaza etmek için kılıyorlarsa olur. Fakat cemaat kaza kılıyor, vatandaş vakit kılıyor. Bu vatandaşın kıldığı namaz, kişinin kıldığı namaz nafile yerine geçer. Sonradan namazın tekrar kılması lazım.
Eyvallah hocam. Abdest alırken uzuvların yıkanmasında sıranın ihlal edilmesi ve uzuvların arka arkaya yıkanmamasının abdeste zararı var mıdır hocam?
Şimdi bu abdest organlarındaki tertip veya süreklilik mezhepler arasında farklı görüşler var. Hanefi mezhebine göre farz değildir bu, sünnettir. Yani tertip deyince ne anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'deki o ayetteki abdestle ilgili olan hükümler. Neydi o ayet? Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın, ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın, başınızı meshedin, ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Ha şey bu, ayet bu, sıra da bu. Bu sıraya uymak Hanefi mezhebinde sünnettir. Ama Şafii mezhebinde farzdır. Bu bir. Peki peşi peşine olması, yani ara vermek. Buna şey derler, muhalat derler. Bu da sünnettir Hanefi mezhebinde. Ama bir organı yıkadık, o kuruyuncaya kadar bekletmek, sünneti terk etmek olur ki o da mekruh olur. Ama namaz namazdır. Yani dolayısıyla sünnete uygun bir abdest alacaksak biz, bu normalde abdest aldığımız şekilde, biz nasıl abdest alıyoruz? Elimizi yıkıyoruz. Ağzımıza, burnumuza su alıyoruz. O sünnettir. Yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, başımızı meshediyoruz ve ayaklarımızı yıkıyoruz. İşte bu sünnet üzere alınan bir abdesttir. Böyle yapmamız lazım. Ve bir de bir organı yıkadık, onun ıslaklığı kurumadan önce sonraki organı yıkamamız lazım. O da sünnettir.
Eyvallah hocam. Hocam yavaş yavaş vaktimiz sonuna geliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum kıymetli cevaplarınız için, programımıza katıldığınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.